Ayrım 29, sayfa 216. Eyüboğlu, divan edebiyatının zümre edebiyatı olmakla suçlanmasına neden olan halk edebiyatı ile arasına yerleştirilen açıklığı kapatmaya çalışıyor. Onları birbirinin bütünleyicisi olarak görüyor. Birbirleriyle düşmanca tavırlar içinde değil, anlaşarak, birbirlerini etkileyerek, birbirleriyle bir takım alışverişlerde bulunarak yan yana yürüyorlar. Bu düşüncesini o, Tanzimat'tan evvelki bütün sanat eserlerimiz hep aynı kültür çevresi içindedir. Eski dünyamız ayrılmaz bir küldür şeklindeki tespitiyle destekliyor. Dipnot 45, AGS 37. Dergiye bu yazı ile ilgili bir mektup gönderen Nurullah Ataç, Eyüboğlu'nun "Eski dünyamız bir küldür" cümlesi için, bu satırları çoktan beri bir türlü toparlayıp söyleyemediğimiz bir hakikatin tam istediğimiz şekilde olduğunu görünce duyduğumuz zevkle okudum. Parantez aç, belki kültür kelimesi yerinde değil, ruh yahut espri daha iyi olurdu. Kapa, diyor. Dipnot 46. Nurullah Ataç, Bir Mektup, İnsan Dergisi, Haziran 1938, N3, S372. Sayfa 217. Ataç, Eyüboğlu'nu bu görüşleriyle desteklerken şunları da ekliyor. Evet, divan şairleri ile halk şairleri arasında düşünüş, dünyayı görüş bakımından hiçbir esaslı fark yoktur. Dipnot 47. AGS 372. Ancak Ataç'la Eyüboğlu'nun bu beraberlik, dipnot 48, olarak gösterilen düşüncelerinde temel bir farklılık vardır. Eyüboğlu, divan edebiyatını bir abide, dipnot 49, olarak değerlendiriyor ve halk edebiyatının bu abideden ayrılmış gibi gösterilmesine karşı çıkıyor. Yani divan edebiyatının bir zümre edebiyatı olduğu yolundaki suçlamanın psikolojik temelini oluşturan iki karşıt edebiyat görüntüsünü eleştiriyor. Anlaşılamama konusunda da bir problemin varlığını kabullendiği için, dipnot 50, zümre edebiyatının en önemli ayrıcı özelliği olan dil duvarını aşıyor. Ona göre divan edebiyatının suçlayıcı bir tonda zümre edebiyatı sayılmasına imkan yoktur. Dipnot 48, AGS 372, Dipnot 49, Sabahattin Eyüboğlu, Yeni Türk Sanatkarı yahut Frank'ten Türk'e Dönüş, İnsan Dergisi, Nisan 1938, N1, S38, Dipnot 50, AGS 36. Ama Ataç, yukarıda verdiğimiz cümlesinden sonra, her ikisi de bir takım mazmunları tekrar eder dururlar. Divan şairlerinin halk şairlerini hor görmesi, onların fikirlerindeki, hislerindeki basitlik yüzünden değil, Arapça ve Farisi kelimeleri aruzu iyi kullanmamaları yüzündendir. Divan şairi indinde halk şairi kabadır. Kendisi ise mektep, medrese görüp yontulmuştur. Dipnot 51 şeklindeki açıklamalarını yapmaktadır. Dipnot 51. Nurullah Ataç, Bir Mektup, İnsan Dergisi, Haziran 1938, N3, S372. İlk bakışta o, ayrılmazlığı birlikte ve birbirini bütünler görüyor gibi ama derinliğine indiğimizde Ataç tavrını ortaya koyuyor. Bir kere divan edebiyatında yer alan sanatçıların halk şairini kaba bulması kendi aralarında gerçekleşen bir suçlamadır. Bu değerlendirmenin temelinde divan edebiyatının dilinin farklılığı vardır. Ataç suçlamayı divan şairinin sırtına atarken kendisi de bunu kabulleniyor görünmektedir. Bu da divan edebiyatının zümre edebiyatı olarak değerlendirilmesi demektir. Divan şairi kendisini mektep medrese görmüş olarak alınca bir aydın edebiyatı anlamında zümre edebiyatı olduğu da kendiliğinden su yüzüne çıkmış olur. Sayfa 218. Ataç'ın ifadesindeki suçlama tavrı hatta halk edebiyatı için bile geçerli sayılır. Her ikisi de bir takım mazmunları tekrar eder dururlar. Dipnot 52, AGS 372. Bu durumda Ataç, divan edebiyatı ile halk edebiyatını, biriyle ilgili suçlamalarını diğeri içinde geçerli hale getirmek için ayrı ayrı düşünmüyor demektir. Çünkü halk edebiyatı da divan edebiyatı içinde yer almaktadır. Eyüboğlu ise divan edebiyatının yeni sırlarla keşfedilmekte güçlük çekilmeyen, yepyeni bir hazine gibi sahip çıkılan halk edebiyatından ayrı sayılmasına karşı çıkıyor. Ataç halk edebiyatını divan edebiyatının yanına katarken Eyüboğlu divan edebiyatını halk edebiyatının yanına katıyor. Biri suçlamak için böyle bir birlikteliğe, diğeri de aklayabilmek için yine böyle bir birlikteliğe ulaşmak istiyor. Eyüboğlu'nun yazısının bir yankısı da Taşan dergisinde çıkar. Zaten halk edebiyatı, divan edebiyatı gibi ayrı ayrı edebiyatlar düşünmek bir hatadır. Her ikisi de bir milletin dil, sanat bakımından kültürel inkişafını gösterir. Ahmet Yılmaz bu sözleriyle Eyüboğlu'nu desteklemektedir. Dipnot 53. Ahmet Yılmaz, İnsan Mecmuası, Taşan Dergisi, Ağustos 1938, N51, S9. Bu divan edebiyatı ile halk edebiyatının birbirinden ayrı düşünülmemesinin, divan edebiyatının bir zümre edebiyatı olabileceği yolundaki suçlamalarla olan bağıntısı şuradan kaynaklanıyor. Divan edebiyatının zümre edebiyatı olduğunu ileri sürenler toplumu bölüyor, birbirine düşman iki kesime ayırarak birinin edebiyatına divan edebiyatı, diğerine de halk edebiyatı diyorlar. Halbuki ayrı ayrı edebiyatlar olduğu öne sürülse bile en azından bu iki kesimi birbirinden ayrılmaz, birlikte yaşayan kesimler kabul etmek suçlama tavrını zorluyor. İkisinin böyle bir tek edebiyat gibi değerlendirilmesi ise büsbütün imkansız kılıyor. Sayfa 219. Bu ayrıma karşı çıkan yazıların yayınlandığı 1938 yılı içinde bir başka yazı da Ziya İlhan imzasıyla çıkar. Yazı, divan edebiyatı ile ilgili suçlamaların tümünü içine alacak kadar geniş bir niteliği taşımaktadır. Hatta yazıda bütün bir tanzimat öncesi dönem söz konusu edilmekte, olay genel planda tutularak yapılan suçlamalar irdelenmektedir. Dipnot 54. Ziya İlhan, Edebiyat Düşmanları, Görüşler Dergisi, Ocak 1938, N10, S2. Zümre edebiyatı suçlamasıyla ilgili olarak yazının önemi doğrudan bu suçlamayı yanlış bulmasından değil, genelde bunu da içine alabilecek biçimde savunmasıdır. Özellikle eski Türk kültür dünyasının kendi kabuğunu kırarak daha geniş boyutlarda bir takım dış kültürlerden de kendisine birçok çizgi katarak büyümesi, gelişmesi olayına getirilen yorum bu konuda önemlidir. Bu Türk kültür dünyasının büyümesi en çok divan edebiyatının varlığı ile açıklanmaktadır. Başka kültürlerin izlerini bolca bulabileceğimiz en yoğun örnek odur. Divan edebiyatına zümre edebiyatıdır diyenler bu büyümeyi bir yabancılaşma, halktan uzaklaşma olarak alıyorlar. Onlara göre divan edebiyatı sanatçıları halktan uzaklaşarak böyle bir edebiyat ortaya koyarken halk da içinden çıkan kendi sanatçılarıyla başka bir edebiyat meydana getiriyor. Ziya İlhan ise olayı halktan uzaklaşma olarak değil, dışa taşma, büyüme olarak değerlendiriyor. Mermere ruh vererek yurdun her köşesini ölmez mimari abideleriyle süsleyen bir Fuzuli, bir baki yetiştiren bir millet, elbette ki Söğüt nahiyesinde yerleşen 400 kişilik bir aşiretten meydana gelemezdi. Dipnot 55. AG S2. Bu taşma olayını toplumlar arası etkileşim, yeni bir takım kültürel bilişimlere ulaşma olarak gören Ziya İlhan, bir örnekle bu düşüncesini temellendirmeye çalışıyor. Bugün bilinen Türk edebiyatının kıymetini inkar ederek, Horner'in destani kahramanlarını, Virgil'in müstavi tasvirlerini önümüze sürenlerin, Dante'nin meşhur ilahi komedyasını Arap şairlerin tesiri altında yazdığını, tahakkuk ettiğini unutmamaları lazım gelmektedir. Dipnot 56. AG S2. Sayfa 220. Ziya İlhan, Türk edebiyatının geçen dönemlerine, özellikle de divan edebiyatına karşı Homer'in ve Virgil'in gölgesinde eleştiriler yönetenlerin bir çelişkisini yakalıyor. Dante, Batı klasiği olarak görülen bir sanat eserinin, ilahi komedyanın yazarıdır. Onun Arap şairlerinin etkisiyle yazılmış olması değerine halel getirmez. Ziya İlhan ayrıca divan edebiyatını yalnızca halktan kopuk, yani bir zümre edebiyatı değil, bütünüyle yok sayanlar için, böyle düşünerek edebiyatımızın varlığını inkar edenler, edebiyattan nasibi olmayanlardır, belirlemesini yapıyor. Dipnot 57, AGS2. Zümre edebiyatı suçlamasına temel yapılan halktan kopukluk ve ona temel yapılan anlaşılmama, yani dil farkı, değişik açılardan ele alınarak divan edebiyatı için kullanılan zümre edebiyatı nitelemesinin gerçekliği tartışılmıştır. Bu gerçeklik araştırmasında 1930'lu yılların inkılap edebiyatını beslemek için halk edebiyatına başvuranlar, onu önemsedikleri için, aynı dönemde Türk edebiyatının öbür yanını temsil eden divan edebiyatını aşağılamışlardır. Böyle bir niyetle yola çıkmayanlar, olaya bir edebiyat tarihi ve sanat gözüyle bakmışlar, sanat olup olmadığı gibi bir ölçü kullandıkları için, her ne kadar onun zümre edebiyatı olduğunu da söyleseler, kendi değerini vermeye çalışmışlardır. Sayfa 221. Söz gelimi Eflatun Cem'in Yeni Duyuş, Yeni Görüş, Cevat İdil'in Dil İnkılabımız, Kadri Gür'ün İnkılap Edebiyatı Var mı gibi yazıları, daha başlıklarıyla 1930'lu yılların inkılap edebiyatı olayına katkıda bulunmak isteğiyle yazdıklarını belli ediyorlar. Suçlama tavrını en keskin çizgilerle ortaya koyanlar da bunlardır. Ali Nihat, Vasfi Mahir ve Eyüboğlu ise böyle bir gayretle değil de divan edebiyatının Türk edebiyatı tarihindeki yerini ve onun toplumun hangi kesiminin edebiyat ihtiyacını giderdiğini belirlemek için bir takım tespitlerde bulunurlar. Ali Nihat, divan edebiyatının ulema ve enderun zümrelerine hitap ettiğini söyler. Dipnot 58. 10 ve 11'in nolu dipnotlar. Ama bu görüşün temelinde bir suçlama olmadığı için Ali Nihat şu açıklamayı da yapar. Bu, divan edebiyatı eli kalem tutanların bir bölümü arasında yayılmıştır demek değildir. Bu edebiyat o zamanın bütün münevverlerine hitap ediyordu ve yanında ikinci derecede bir münevver sınıf edebiyatı mevcut değildi. Bir yandan eli kalem tutanlara hitap eden divan edebiyatı, bir yandan da avama hitap eden halk edebiyatı beraberce İslami edebiyatı oluştururlar. Dipnot 59. Doktor Ali Nihat Tarlan. Sanat bakımından edebiyatımızın dahili tekamülü. CHP Konferansları serisi kitap 3 S26. Yani divan edebiyatı Ali Nihat'ın yazısında bir suçlu gibi değil, Türk edebiyat tarihinde kendisine ayrılan yerde kendi değeriyle yer almaktadır. Hatta Ali Nihat aynı yazısında böyle bir suçlamanın 6 asrı mütecaviz bir zaman bu milletin münevver zümresini teşkil edenlerin tümünün suçlanması demek olacağını söyler. Dipnot 60. AGS 26. Sonuçta divan edebiyatının toplumun bir kesimine hitap ettiğini, bunu herkesin kabullenmekte olduğunu ama bunun herkesçe bir suçlama olarak alınmadığını söyleyebiliriz. Sayfa 222. Bu suçlamanın temel dayanağı olan halk münevver farklılaşmasının birbirlerinden apayrı dünyalarda yaşama noktasına geldiğini de söylemek çok zordur. Hem divan şairlerinin hem de halk şairlerinin devlet adamları tarafından birlikte korunduğu dikkate alınırsa, temsilcilerinin bu birlikteliği onların temsil ettikleri sınıflarında önemli farklılıklar göstermediği bir hayatı birlikte yaşadıkları ortaya çıkar. Bu birliktelik için önemli ipuçlarını Vehbi Cem Aşkun'un halk edebiyatını mihver alan bir yazısında buluyoruz. Zamanın padişahları ve ricali, divan şairlerini korudukları gibi halk arasındaki saz şairlerine de büyük ehemmiyet vermişlerdir. Dipnot 61. Vehbi Cem Aşkun, Halk Edebiyatımızın Bugünkü Durumu, 4 Eylül Dergisi, Haziran 1940, N18, S13. Aşkun, buna dayanarak, divan edebiyatına halktan kopuk bir edebiyat gözüyle bakamayız, diyor. Dipnot 62, AGS13. Aşkun'a göre, devlet adamlarının tavrı, divan şairleri ile halk şairlerini birbirlerine sevdirmiştir. Bu hükmünden sonra şunları söylüyor. Bunun en canlı örneğini Anadolu'da yetişmiş şairlerin elimize geçen cönkülerinde görüyoruz. Ben Merzifon şairlerine ait araştırmalarımda buna şahit oldum. Hem divan şairleri gibi gazel, kaside hem de saz şairleri gibi koşmalar yazmışlar ve her iki sahada da muvaffak olmuşlardır. Dipnot 63 AGS 13. Aşkının cevabını da kendi bünyesinde saklayan bir sorusu, bu tartışmanın sonuç cümlesi olarak alınmaya değer özelliktedir. Yalnız burada mühim nokta, halk edebiyatı tabirinin sakatlığıdır. Acaba o biri halka hitap etmiyor muydu? Dipnot 64 AGS 13.